Merhaba, ben Erdo Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender'le birlikte AMD'nin Vishera kod adını taşıyan yeni nesil FX 8350 işlemcisini inceleyeceğiz. Evet Ender, AMD geçtiğimiz yıl Bulldozer kod adını verdiği FX işlemci ailesini piyasaya sürmüştü ki FX işlemcileri aslında donanım dünyasını yakından takip edenler yıllar öncesinde ortaya koyduğu performansı yakından tanıyorlar. Hem hızlaşılma ve genel performans itibariyle iddialı işlemcilerdi. Ancak geçen sene piyasaya çıkan yeni işlemciler aslında bu ismin hakkını vermeyi başaramadılar diyebiliriz. 2006'dan bu yana AMD tarafında zaman zaman ortaya çıkan dokümanlar hep performans tarafında x86 tarihinin en hızlı işlemcisinin çıkacağı yönündeydi. Ancak bu beklentiler maalesef gerçekleşmedi ve FX ailesi daha çok Intel'in orta segment işlemcilerine yakın performans sunan, zaman içerisinde de fiyat odaklı bir stratejinin belirlendiği işlemci ailesi haline geldi. Ancak şimdi Vishera kod adını taşıyan ve Piledriver tasarımını taşıyan yeni işlemciler biraz daha iddialı gibi görünüyor. Yeni işlemciler sanırım AMD'yi rekabetçilik anlamında Intel'e biraz daha yaklaştıracak gibi görünmekte.
Evet Erdi, senin de dediğin gibi aslında Bulldozer 2006'dan bu yana çıktığı tarihe kadar çok büyük bir beklentiyle kullanıcılar tarafından beklenildi. Performans tacını Intel'den tekrar geri alacağı düşünüldü. Çok farklı bir tasarım olacağı söylendi. Üretim teknolojileri konusunda yenilikler yaşanacağı söylendi. Ve bekledik. Sonuçta çıkan işlemci biraz da açıkçası hüsran oldu. Çünkü performans anlamında kullanıcılar gerçekten AMD'nin çok büyük bir sıçrama yapıp Intel'le belki tacı geri almasa da rekabetçi konuma gelip fiyatları aşağı düşüp sonuçta son kullanıcıya yararlı bir işlemci ailesi sunacağını düşündürmüştü. Ama maalesef demin de dediğimiz gibi sonuçlar böyle olmadı ve performans anlamında istenine veremeyen FX serisi ve Bulldozer serisi daha çok fiyat performans odaklı işlemciler haline gelerek AMD tarafından kullanıcılara sunuldu.
Şimdi AMD geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bir açıklamayla Bulldozer mimarisi üzerine geliştirme çalışmalarına devam edeceğini ve her yıl kademeli olarak %10 ila %15 arasında değişen performans kazanımlarını son kullanıcılara buluşturacağını açıklamıştı. Vishera ailesi de bu açıdan büyük önem taşıyor. Yani bizim beklentilerimiz kağıt üzerinde %15'e varan performans artışı yönündeydi. Bunu zaten ilerleyen kısımlarda test verilerimizle birlikte ortaya koyacağız. Ancak istersen bir teknik özellik tablosu ekranına getirelim. Çünkü işlemci teknik özellik anlamında belli açılardan dünyada ilkleri üzerinde barındıran da bir işlemci olarak dikkat çekmekte.
Evet Erdi, işlemcinin teknik özelliklerine baktığımızda bir önceki nesil FX 8150'ye kıyasla saat hızının bir miktar yükseldiğini görüyoruz. İşlemci standart olarak artık 4 GHz'de çalışarak dünyada belki de bir ilk haline gelip standart olarak 4 GHz'de çalışan ilk masaüstü işlemcilerden biri oluyor. Turbo hızı ise 4.2 GHz'e yükseltilmiş. Bu noktada FX 8150 ile karşılaştırma yaparsak 3.6 GHz standart hızın FX 8150'de turbo ile 3.9 GHz'e kadar çıktığını görüyoruz.
Yani bu açıdan bakıldığında özellikle frekans artışı dikkat çekmekli. Çünkü hem bas frekans hem de turbo ile çıkılan, ki burada turbo core 3.0 özelliğinden bahsediyoruz, üst frekans değerleri arttırılmış durumda. Kuşkusuz geleneksel x86 işlemcilerde daha yüksek frekans daha yüksek performans anlamına gelmekte. Ancak tabii burada akıllara şu soru işareti gelebilir. Abi bunu hani frekans arttı ancak güç tüketim değeri arttı mı acaba diye. Ancak şunu söyleyelim, FX 8150'deki 125 wattlık TDP değeri burada da 125 watt olarak yerini korumakta. Yani güç tüketiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Diğer özelliklerine baktığımızda aslında çok fazla değişiklik olmadığını görüyoruz. Esasında birazdan değineceğiz. Zaten mikro işlemci tarafında, mimari tarafında çok fazla değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Yine 8 MB büyüklüğünde bir seviye 3 belleğimiz var. Her modül için 4 MB, 2 MB olmak üzere toplamda 8 MB'lik yine bir seviye 2 bellek kapasitemiz var. Modüler yapı yerini korumakta. Her modülde birer tane çekirdek, iki tane çekirdek olmak üzere toplamda 4 modül ve 8 çekirdeğimiz var. Yine modül içerisindeki çekirdekler de bağımsız tam sayı ünitelerinin yanında aynı zamanda paylaşımlı kayar nokta ünitelerine sahipler. Yani genel olarak bakıldığında ilk nesil FX işlemciler neyse,
bir Bulldozer var bu noktada.
Kesinlikle Bulldozer var. İstersen yavaş yavaş hani yeni nesil işlemci ailesini, ikinci nesil FX işlemci ailesini, birinci nesil FX işlemci ailesinden ayıran detaylardan da bahsedelim. Kağıt üzerinde çok fazla farklılık olmasa da daha çok optimizasyon yönünde bir takım çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz.
Evet, benim tahminim de o yönde. Zaten TDP değerinin değişmediğinden yola çıkarak aslında işlemcinin güç tüketim konusunda biraz daha başarılı hale getirip aynı TDP zarfı içerisinde daha yüksek frekansa çıktığını düşünebiliriz. Bunun dışında bazı komut setlerinde de ufak tefek güncellemeler var ama bunlar performansa yansıtıldığında hani böyle çok atla deve diyebileceğimiz kadar performans farkı oluşturmayacak şeyler. Bu yüzden daha çok TDP ve güç tüketimi konusunda yapılan optimizasyon ve iyileştirmeler sonucunda işlemcinin bir miktar daha yüksek hızlara, frekanslara çıkabilmesi sağlanmış. Bu da performansa çeşitli yönde artılar kazandırmış.
Yani yepyeni bir mimari yerine var olan Bulldozer mimarisini daha rafine bir hale getirmişler. Belli noktalarda yapılabilecek çalışma alanlarında optimizasyonlar yaparak performansı geliştirmeye çalışmışlar. Bu noktada Özellikle TDP değerinin değişmemesi büyük önem taşıyor. Bu da şunu göstermekte ki yani arka plandaki optimizasyonlar frekans arttırımına olanak tanımış ki TDP değeri yükselmemiş. Ancak bunun dışında bazı önemli detaylar daha var. Hani üretim teknolojisi de değişmedi. Hı hı. 32 nanometre. Intel şu anda 22 nanometre kullanmakta. Aradaki farkı göstermek açısından şunu söyleyebiliriz esasında. Intel bakıldığı zaman AMD'nin sahip olduğu zar alanının yarısı kadar zar alanına yaklaşık 200 milyon daha fazla transistör koymayı başarmış ki IO Bridge işlemci ailesinden bahsediyoruz burada. Hani burada üretim teknolojilerinin ne kadar önemli olduğu da bir kez daha gün ışığına çıkıyor.
Evet, şöyle de farklı bir detay verelim. Aslında şu andaki IO Bridge'in zar alanına baktığımızda çok büyük bir tarafının da grafik birimine ayrıldığını
tabii
görüyoruz. Tabii
grafik birimine sahip.
Evet, yani işlemci performansı kısmı x86 kısmı aslında çok daha ufak ve AMD'nin Bulldozer ile kıyasladığınızda hem zar alanı çok daha küçük hem de performans anlamında bu noktada AMD'den çok daha ileride Intel işlemci.
Ya bu noktada bakıldığında hani var olan Bulldozer tasarımı en azından şu anki yapısı itibariyle saf çekirdek performansı açısından Intel'in ortaya koyduklarını yakalama noktasında hala bir takım sıkıntılar yaşıyor. Birazdan zaten performans değerlerine gireceğiz. Onları da söyleriz.
Zaten ilk Bulldozer'de incelediğimizi hatırlarsın. Modül yapısının performansını ölçebilmek adına daha önceki 4 çekirdekli Phenom 2, X4 gibi, X6 gibi işlemcilerle de kıyasladığımızda bazı noktalarda modül yapısının geride kaldığını ve saf X86 çekirdeklerinin bu noktada daha başarılı performans gösterdiğini de sen de izleyicilerimiz de bilmektedir.
Tabii şunun da altını çizmekte fayda var. Mikro işlemci tarafında yeni nesil radikal tasarım güncellemeleri her zaman bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Hatırlayanlar olacaktır. Intel Pentium 4 jenerasyona geçtiğinde yer yer Pentium 3'ten daha yavaş skorlar alındığını bilmekteyiz. Kullananlar zaten onu yaşamışlardı.
Özellikle NetBrust mimarisi saat hızları anlamında yüksek frekanslara izin verse de performans anlamında oldukça kötüydü.
Bu noktada hatta AMD'nin Bulldozer tasarım için Microsoft'ta bir Windows 7 performans güncellemesi yayınladı. Yani bir miktar böyle ufak performans artış dalgalanması olsa bile en azından yine beklentileri karşılayabilecek bir güncelleme değildi o da. Son olarak şundan da bahsedelim teknik özellik anlamında. AMD'nin işlemcisi FX8350 standart olarak 1.4 çekirdek voltaj geriliminde çalışmakta ki bu Intel ile kıyaslandığında yüksek bir değer gibi görünebilir. Ancak bu noktada Intel ve AMD'nin sahip olduğu üretim ve paketleme teknolojileri farklı olduğu için bunu birebir Intel ile mukayese etmek de çok doğru değil esasında.
Evet, zaten üretim teknolojilerin farklılıkları da işlemcinin hem dayanabildiği hem de çıkabildiği yüksek sıcaklık ve voltaj değerlerini değiştirmekte. Bu konuda bir işlemci için fazla olabilecek bir sıcaklık değeri diğeri için normal standart çalışma sıcaklığı bile sayılabilir.
Evet, test verilerimize geçmeden önce yeniler istersen kısaca toparlayalım. AMD tarafında yeni nesil FX işlemci ailesinde mikro işlemci bazında radikal bir güncelleme yok.
Yok.
Yeni eklenmiş, özellik anlamında yeni eklenen çok fazla detay yok. Birkaç ufak komut seti güncellemesi var ancak bu doğrudan son kullanıcılara performans geri dönüşü sağlayabilecek güncellemeler değil. Daha rafine bir tasarım. Bazı yerleri güncellemişler, transistör seçiminde daha fazla hassasiyet göstermişler ve sonucunda saat hızlarını arttırmayı ve TDP değerini standartta tutmayı başarmışlar ki buradaki TDP değerinin hala Intel'in daha yüksek performans olan işlemcilerinden daha fazla olduğunu söylemekte fayda var. Yani bu işlemciler performans böyle güç çekitimi değerlendirmesi açısından, başarım açısından hala Intel'in gerisinde olduklarını da söyleyelim. Ancak aradaki farkı da 32 nanometre üretim teknolojisini sağladığında unutmamak tabii gerekiyor diyerek istersen yavaş yavaş test sonuçlarımıza geçelim.
Evet, testlerimize başlayalım.
AMD'nin FX8350 işlemcisi için değerlendirme alacağımız ilk test tablosu Fritz Benchmark olacak. Fritz sahip olduğu özellikleri itibariyle aslında çok izlek performansını değerlendirmeye yatkın uygulamalardan bir tanesi olarak gösterilebilir.
Evet, herhalde zaten skorlara da baktığımızda bu noktada AMD mimarisinin Intel'den önde olduğunu görmekteyiz. 4 modül ve 8 çekirdekten yola çıkarak skorlara baktığımızda FX8350'nin 12.940 puan alarak testte ilk sırada tamamladığını görüyoruz.
Tabii bu noktada kuşkusuz işlemcinin yüksek frekansı da durumu etkileyen noktalardan bir tanesi. Hı-hı. Keza FX8150 ile kıyaslandığında aradaki 1300 puan yaklaşanlık skor farkının işlemcinin lehine gelişen bir güncelleme farkı olduğunu söyleyebiliriz. Burada istersen Cinebench'e geçelim. Cinebench işlemci performans değerlendirmesinde hepimizin en çok sık kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Oluşan tabloya baktığımız zaman yine biliyorsun Cinebench çok izlek desteğini ölçmeye yatkın uygulamalardan bir tanesidir. AMD'nin yine hiç de fena olmayan skorlara imza attığını söyleyebiliriz. Hatta kendi resmi dokümanlarında FX8350'nin karşısına konumlandırdığı ve $50 daha fazlaya satıldığını söylediği Intel Core i5 3570K'dan daha yüksek skor almış.
Evet, herhalde aslında dikkat ettiğinde daha profesyonel uygulamaların hepsinin çoklu izlek destekleri konusunda çok daha başarılı olduğunu görüyoruz daha ufak çaplı uygulamalardan. Skorlardan da zaten açıkça ortada. 6.92 puan alan FX8350 bu noktada yine testin en hızlı işlemcisi olmayı başarıyor.
Tabii bu noktadan şunun altını çizmekte fayda var. FX8350 AMD'nin aslında en hızlı masaüstü işlemcisi. Karşısına koyduğumuz işlemciler ise Intel'in daha orta segmente yatkın işlemciler. Ancak zaten AMD'de kendi yaptığı resmi doküman sunumlarında daha çok FX8350'nin karşısına Core i5 3570K'yı konumlandırıyor. Bu açıdan bakıldığında da çoklu izlek desteği sunan uygulamalarda 8 çekirdeğin fark yarattığını söyleyebiliriz. Sıradaki test tablomuz Super Pi olacak. Super Pi maalesef yıllardır AMD'nin pek alışamadığı, ısınamadığı ya da Super Pi uygulamasını geliştirenlerin pek AMD platformuna sıcak bakmadığı bir uygulama. Yine de işlemci biliyorsun performans değerlendirmelerinde çok sık kullanılan uygulamalardan bir tanesidir. Daha frekans bağımlıdır ancak Intel mimarisine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 4 GHz'de çalışan ilk masaüstü işlemci karşımıza ancak yine de skorlar Intel'e kıyaslandığında oldukça geride kalmakta.
Evet Arda, senin de bildiğin gibi zaten Intel'in matematik hesaplama performansı konusunda daha başarılı olduğu konuşulmakta. Super Pi'de de bunun yansımasını rahat bir şekilde görmekteyiz. Bu noktada testimize katılan işlemciler arasında FX8350'ye baktığımızda 22.803 saniye ile aslında bir önceki nesil olan FX8150'den çok da farklı bir skor elde ettiğini görmüyoruz. Bu noktada Intel tarafına baktığımızda ise Intel tarafındaki işlemcilerin 10 saniye ve 10 saniyenin altında değerlere ulaştığını görmekteyiz.
Tabii bu noktada özellikle yüksek frekanstan bahsediyoruz. Ancak AMD mimarisinin Super Pi ile uyumlu olmadığını tekrar altını çizmekte fayda var. 4 GHz'lik işlemcinin ortaya koyduğu tablolar itibariyle de görebiliriz. Buradan da istersen bir başka işlemci performans değerlendirme uygulaması olan CPU Mach 99'a geçelim. Yine bu da hani sıkça kullanılan uygulamalardan bir tanesidir. Eskimesine rağmen hala çok yaygın kullanılmakta. Buradaki tablolara baktığımızda da yine Intel üstünlüğünden bahsedebiliriz ancak AMD tarafında bir önceki jenerasyona göre artan frekans değerlerine bağlı olarak bir gelişimde söz konusu.
Evet, Erde, bu uygulama da yine Intel'in yatkın olduğu uygulamaların arasında yer almakta. Matematik hesaplamaların ağır olduğu bu uygulama sonuçlarına baktığımızda FX8350'nin ufak bir farkla FX8150'nin önde yer aldığını görüyoruz. Zaten aradaki saat frekansını düşündüğünde böyle bir farkın oluşması normal. Intel tarafı ise bu noktada yine belirgin bir şekilde önde yer alıyor.
Tabii bu noktada şunun altını çizelim. FX8350 çarpan kilidi açık bir işlemci olduğu için overclock yani hızlaşma yapmak da mümkün. Yine testimizde 4.5 GHz'e çıkardığımız değerler de var. Ancak gördüğü üzere CPU Mach 99'da 520 puanlık değer 4.5 GHz'e çalışan FX8350'yi yine de Intel'in standart hızlarında çalışan Core i5 3570K'sına çok fazla yaklaştıramamış gibi görünüyor. Evet Enner, sıradaki test tablomuz WinRAR'da alınan sonuçları göstermekte. Burada 300 MB'lik bir klasörü sıkıştırıp açıyoruz ki bu klasör içerisinde farklı dosya formatları yer almakta. Ortaya çıkan tablo aslında çok da fazla radikal bir değişim sunmuyor. Yine alıştığımız sonuçlar ortada diyebiliriz.
Evet Erdi, zaten saat frekanslarını göz önünde aldığınızda Intel mimarisinin bu noktada daha verimli olduğunu görmekteyiz. Ayrıca AMD sonuçlarına baktığımızda da bu uygulamanın daha çok saat frekansından daha çok mimariyle alakalı olduğunu görmekteyiz. Çünkü saat hızı 300-350 MHz arttığında sadece 1 saniye düşen WinRAR sonucu hız açıtmayla beraber yine 2 saniye gibi ufak bir farkla düşüş göstererek yine Intel tarafının gerisinde kalmaya devam ediyor.
Evet, WinRAR'dan sonra istersen şimdi W-Prime ya da bazen dediği şekilde V-Prime uygulamasına geçelim. Burada yine 32 M testini gerçekleştirdik. Ortaya çıkan tablolarda yine AMD'nin Intel'in gerisine kaldığını bir kez daha doğrulamakta. Burada 4.5 GHz'e elinden sonuçlarda FX8350 işlemcisini Core i5 3570K'ya çok da fazla yaklaştıramıyor açıkçası.
Evet, bu noktada saat frekansı sonuçları bir miktar daha belirgin şekilde değiştirse de hız aşırtmayla beraber aradaki Intel tarafındaki farkı kıyasladığımızda bu uygulamada da AMD tarafının oldukça geride kaldığını görüyoruz.
Evet, kuşkusuz yeni nesil işlemciler için video düzenleme uygulama ve performansları da büyük önem taşımakta. Burada da yine yaygın olarak kullanılan X264'ü alacağız. H.264 uygulamasını. Buradan PES 1 hem de PES 2 olmak üzere iki farklı skordan bahsedebiliriz. Ortaya çıkan tabloyu kıyasladığımızda yine bir gelişim söz konusu, özellikle FX8150 ile kıyaslandığında FX8350'nin hissedilir bir performans artışı ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir kez daha Intel tarafında rakip olarak gösterilen Core i5 3570K'dan geri olduğunu görmekteyiz.
Evet, belki bu noktada hız aşırtmayla beraber bir miktar rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz AMD tarafının. PES 2'deki yani RAM sonuçlarına baktığımızda ise bu noktada AMD tarafının bu noktada daha öne çıktığını görmekteyiz. Ve AMD tarafı standart hızla çalışırken 42.07 puan alırken Intel tarafındaki 3570K'nın 34.94 puan aldığını görmekteyiz bu testte.
Evet, bir sonraki uygulamamızda yine aslında çok da ortam biteniklerini ölçen değerlendirmelerden bir tanesi olacak. Burada Handbrake 9.5 uygulamasını kullanmaktayız. Yine 4.6 GB büyüklüğünde bir DVD dosyasının MP4'de 25 kare saniyelik bir oranla sıkıştırılmasını ölçtük biz burada. Yine ortaya çıkan tablo bir önceki jenerasyona göre AMD'nin bir gelişim gösterdiğini göstermekte, ancak Intel bir kez daha Ivy Bridge mimarisiyle birlikte performans anlamında önde yer almakta.
Evet, Intel zaten bu özellikle son nesillerde dosya dönüştürme, sıkıştırma ve format çevirme konusunda AMD'den daha başarılı. Zaten bunun için ayrıca QuickSync adını verdikleri de farklı bir motoru da kullanıyorlar ve bunun da performansa etkisini sonuçlardan görebilmek mümkün.
Evet, bir sonraki medya uygulama testimiz yine CyberLink'in Media Express uygulaması olacak. Burada da bir önceki jenerasyona nazaran çok hissedilir olmasa da ufak bir performans kazanımından bahsedebiliriz, ancak Intel'de arada hala bir uçurum var ve bu performans farkı aslında önümüzdeki dönem içinde AMD tarafında en azından orta segment liderliği için kolay kolay kapanamayacak gibi görünüyor.
Evet, bu testte şu skorlarda dikkate çeken bir nokta var. AMD'nin FX8350'sini hız ışıtma yaptığınızda 3570K'nın standart hızında çalışarak elde ettiği skora çok yakın bir skor elde etmekte. Tabii bu noktada 3570K'nın da çok iyi bir hız ışıtma potansiyeli olduğunu unutmamak gerek.
Tabii arada oluşan hani 4.5 GHz'de çalışan FX8350'nin neredeyse 1 GHz'in üzerine daha yüksek frekansa sahip olduğunda hatırlatmak gerekiyor. Burada dediğin önemli çünkü 3570K'da esasında kendi içerisinde yüksek hız ışıtma başarımcısından zaten 22 nanometrede olan bir işlemci. Şu an ekranlara ayda performans değerleri gelmekte. Burada çok farklı performans değerlerinden bahsedebiliriz. Hani bir önceki jenerasyonla kıyaslandığında aslında yine buradaki ayda performans değerleri de gelişim göz önüne seriyor. Ancak yine de Intel tarafıyla kıyaslanacak kadar rekabetçi bir durum olmadığını söyleyebiliriz.
Evet Erdi, zaten saat frekansını göz önüne aldığında da %15-20'lik bir performans artışı normal şartlarda da elde edilebilecek şekildeydi. Zaten skorlardan da bu artışları görmekteyiz.
Evet, işlemcinin hem çoklu izlek hem de tekli izlek performansı ve medya yeteneklerine baktıktan sonra biraz da grafik performansından bahsedelim Ender. Buradaki ilk performansımız, performans değerlendirmemiz 3D Mark 11'in fizik skoru olacak. Fizik biliyorsun daha çok işlemciye yüklenen bir uygulama. Orada işlemci performansını gözlemlemek de mümkün. Ama burada baktığımızda tablo açık. Birinci nesil FX işlemci ailesinin en hızlı modeli olan FX8150'ye göre performans artışı yine %10'a yakın bir seviyede yer almakta.
Evet, beklediğimiz gibi saat frekansında artışına yansıyan bir performans farkı oluşmuş ama yine Intel bu noktada bir adım önde yer almaya devam ediyor.
Tabii burada bakıldığında hani Core i5 3570K'ya geçsin. Core i5 2500K'nın yani sende bir jenerasyonunun da gerisine kaldığını görmek hani burada AMD tarafından oluşacak beklentilerin bir miktar daha altta düşmesine sebep olmakta. Bir de 3D Mark 2001'e bakalım. Aslında çok old school dediğimiz eski tarz bir uygulama ancak işlemci performansını görmek için de bize yeterli argümanı esasında sunabilmekte. Şunun altını çizelim. Tüm bu testlerde tüm bileşenler aynı esasında ekran kartı olarak. Ekran kartı performansı için akıllar soru işareti kalmasın lütfen. 3D Mark 2001'e baktığımızda da yine bir önceki jenerasyona nazaran hatırı sayılır bir performans farkı mevcut ancak 4.5 GHz'de bile FX8350 Core i5 3570K'yı yakalayamıyor.
Evet Ardi, senin de dediğin gibi 3D Mark 2001 hem saat frekansından hem de bellek performansından oldukça etkilenen bir uygulama. Yani daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Bu uygulama saat frekansı yükseldikçe skorları yürüyor ve alıyor başını gidiyor. Bunun zaten sonuçlarını da tablolardan görebilmek mümkün. 41.486 puan FX8150'den sonra güncellenmiş versiyona baktığımızda 45.066 puan aldığını görüyoruz. Zaten saat frekansını düşündüğümüzde beklediğimiz bir artış oldu. Hız ışıtmayla beraber bu skorlar 49.000-50.000 sınırına dayansa da hala Intel tarafı 60 küsür binlerde yer alarak aradaki açık performans farkını korumaya devam ediyor.
Evet Ender, performans değerlerinden sonra istersen güç tüketiminden de bahsedelim. Çünkü modern uygulamalar için enerji verimliliği büyük önem taşımakta. AMD FX8350'nin zaten 32 nanometre olduğunu ve bir önceki jenerasyonla bu açıdan herhangi bir farka sahip olmadığını söylemiştik. Tüketim değerlerine baktığımızda da 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Evet herhalde sonuçlara baktığımızda da işlemcinin bir kez daha tekrar aynı TDP yani 125 watt değere sahip olduğunu hatırlatalım. Skorlara baktığımızda 368 wattlık FX8350'nin sistem güç tüketimini görmekteyiz. FX8150 ise bu noktada 365 watt tüketmiş. Zaten bu aradaki fark da hani cihazın hassasiyetinden de kaynaklanabilecek kadar ufak farklar. Hız ışıtma altındaki güç tüketimine baktığımızda ise bu tarafta 390 watt'ı görmekteyiz. Hız ışıtmayla beraber, saat hızının artmasıyla beraber güç tüketimi artmış. Intel tarafına kıyasladığımızda ise Intel tarafının bu noktada da yine AMD'ye kıyasla oldukça başarılı olduğunu görüyoruz.
Yani üretim teknolojisinin aynı olması ve TDP değerinin değişmemesi, 3 aşağı 5 yukarı aynı tüketim değerlerini imza atmakta. Aslında boştaki güç tüketim değerinin 2 wattlık artışını bas frekansının daha yüksek olmasına da bağlayabiliriz. Çünkü yaklaşık 400 MHz'lik bir frekans artışı var. Aradaki fark ondan da kaynaklanıyor olabilir. Güç tüketim tarafında hala Intel'in ciddi bir üstünlüğü var. Burada 22 nanometreye sahip olmaları da büyük önem taşımakta. Evet, performans skorlarından da görülebileceği üzere AMD tekli izlek performans söz konusu olduğunda Intel'in hala gerisine yer almakta. Ancak çoklu izlek desteği profesyonel uygulamalarda kayda alındığında ise aslında performansın bir miktar geliştiğini söyleyebiliriz. Hatta AMD'nin kendi vaat ettiği %15-%15'lik performans gelişimini başardığını hatta söyleyebiliriz. Ancak özellikle tekli izlek performans anlamında hala Intel'in gerisinde, bunu da açıkça ortaya koymak gerekiyor. Fakat bununla birlikte 199 liralık fiyat oldukça rekabetçi, pek çok oyuncunun, pek çok profesyonelin düşük maliyetli sistem kurmasına olanak tanıyabilecek bir fiyatlandırmadan bahsedebiliriz.
Evet, bu noktada AMD tarafının en iyi işlemcisi olmasına rağmen Intel tarafı, birçok insan tarafından Intel tarafındaki iyi işlemcilerle kıyaslanması aslında bu noktada FX8350'ye haksızlık olur. Senin de dediğin gibi 199 dolarlık fiyat birçok insan için uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bilgisayar kurmanında kapılarını açmış durumda. Bunun yanında güncellenecek FX6000 ve 4000 serisi daha az yani 3 ve 2 modül destekli versiyonlarına bakıldığında bunlar da ileride daha uygun fiyatlı ofis ve internet çeşitli multimedya amaçlı bilgisayar kurmak için oldukça akıllı yatırımlar olacaktır. Hani saf performans istiyorsanız, ben her şeyin en hızlısı olsun, en iyisi olsun diyorsanız bu noktada AMD tarafının size sunabileceği fazla bir şey yok ama benim param cebimde kalsın. Hani
ya da ekran kartına daha fazla yatırım yapayım.
Farklı noktalara yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu noktada AMD tarafının gerçekten aslında birçok insan için tavsiye edebileceğimiz çeşitli çözümleri de mevcut.
Son bir not olarak işlemcinin hala soket AM3 Plus formunda olduğunu veya elinizde AM3 ya da AM3 Plus anakart varsa bu anakartlarda da bu işlemcileri kullanabileceğinizi not düşelim. Fiyat anlamında iddiasını koruyan bir durumda AMD'nin yeni işlemcileri. Performans anlamında ise bir önceki jenerasyona göre daha iyi ancak Intel'in hala bir miktar gerisinde. Bunu da böylece bu incelememizde görmüş olduk. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuza görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.